Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her gün olduğu gibi bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve meali ile başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Azer 1400, Hicri Kameri 9 Cemadiyelevel 1443 ve Miladi Takvimle 14 Aralık 2021 Salı. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eşer'le birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Benim Müslüman Çocuğum, İran'da Yenilikler ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran ve Rusya Dışişleri Bakanları Viyana görüşmelerinin sürecini görüştüler. Hatipzade, işgalci Kudüs rejimi İslam dünyasının ve Arap ülkelerinin bir numaralı düşmanıdır, dedi. Dünya Sağlık Örgütü, omikron tehlikesi konusunda uyarıda bulundu. Çavuşoğlu, Ermenistan ile normalleşme açıklamasında bulundu. Halit Beşal, Hamas kuruluşunun 34. yılında ilkelerine güvenerek yoluna devam ediyor, dedi. Suriye'de Amerikan askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Reşit Meredov, Pazartesi günü ikili ilişkiler hakkında telefonda görüştüler. İran Dışişleri Bakanı söz konusu görüşmede İran ve Türkmenistan Cumhurbaşkanları arasında Pazartesi günü yapılan telefon görüşmesine atıfta bulunarak İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ikili ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiğini hatırlattı ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdi Muhammedov'un gelecek yıl İran'ı ziyaret etmesini umduğunu dile getirdi. Söz konusu telefon görüşmesinde Türkmenistan Dışişleri Bakanı da Türkmenistan ile İran arasındaki mükemmel ve kapsamlı ilişkilere atıfta bulunarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamlı gelişimine vurgu yaparak, Aşgabat'taki Eko-İktisadi İşbirliği Zirve Toplantısı'nın iyi bir şekilde düzenlenmesinin, İran ve Türkmenistan'ın karşılıklı derin saygısını gösteren bir alamet olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov ile yaptığı telefon görüşmede, Eko zirvesine ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederken, doğalgaz işbirliği ve Türkmenistan-Azerbaycan Cumhuriyeti arasında gaz takasının İran kanalıyla uygulanması konusunda güzel işbirliklerinin yapıldığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Umman Dışişleri Bakanı Badr bin Hamd Busaid ile yaptığı telefon görüşmesinde nükleer müzakerelere atıfta bulundu ve İran İslam Cumhuriyeti tam olarak nükleer anlaşmanın ekonomik avantajından yararlanmak için iyi bir anlaşmaya varmaya ve karşı tarafın muhtemel endişe kaynağını gidermeye hazırdır, dedi. Ummanlı meslektaşıyla telefonda görüşen Emir Abdullayan, iki ülke arasındaki olumlu ilişkilere işaretli tarafların ikili ilişkileri ve bölgesel işbirliğini geliştirmeye ve güçlendirmeyi sürdürme iradesine vurgu yaptı ve Cumhurbaşkanı Reisi'nin Umman Sultanı'na selamlarını iletti. Nükleer müzakerelere atıfta bulunan Emir Abdullayan, İran 2015 anlaşmasının iktisadi avantajlarından tam olarak yararlanmak ve diğer tarafın olası endişelerini gidermek için iyi bir anlaşmaya varmaya hazır, dedi. Umman Dışişleri Bakanı da Maskat'ın nükleer müzakerelere verdiği desteğe değinerek İran'ın müzakereleri sonuçlandırırken ciddiyet ve titizliğe vurgu yapmasının iyimser bir mesele olduğunu ve Umman'ın her zaman konuyla ilgili istişarelerde bulunduğunu söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u Federal Almanya'nın Dışişleri Bakanı olarak atanmasından dolayı tebrik etti. Muhabirimizin verdiği habere göre Emir Abdullahyan söz konusu mesajında Annalena Baerbock'u tebrik ederek İran ve Almanya arasındaki ilişkilerin yeni dönemde daha da gelişeceğini umduğunu dile getirdi. İran Dışişleri Bakanı, İran ile Almanya arasındaki 150 yılı aşkın tarihi ilişkilerin iki ülke arasında derin bağların oluşmasına yol açtığını belirterek, zorluklara rağmen karşılıklı çıkarlar her zaman iki ülkeyi karşılıklı etkileşim ve anlayış yoluna koyabilmiştir, dedi. Emir Abdullahyan mesajında ayrıca İran İslam Cumhuriyeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti'nin uluslararası ve bölgesel düzeylerde bugün dünyanın zorluklarını etkili ve yapıcı bir şekilde karşılama potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Almanya Federal Meclisi üyeleri 8 Aralık Çarşamba günü Sosyal Demokratlardan Olaf Scholz'u yeni sadrazam olarak seçtiler. Olaf Scholz'un seçilmesinin ardından yeni Alman hükümetinin bakanları da atandı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Rus meslektaşı Sergey Lavrov yaptıkları telefon görüşmesinde Viyana'da İran ile 4+1 grubu arasında Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarının kaldırılması için devam eden müzakereleri ele aldı. Konuyla ilgili müzakereler 29 Kasım'dan bu yana Viyana'da başladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı yapan açıklamada iki taraf nükleer anlaşma tarafından başlangıçta onayladığı şekilde canlandırma konusundaki kararlılıklarını tekrar teyit ettiği ifadesi kullanıldı. İran ve Rusya Dışişleri Bakanları anlaşmanın tüm katılımcılarının hak ve çıkarlarını güvence altına almanın tek doğru yolunun bu olduğunu kaydederek bazı önemli ikili ve bölgesel meseleleri de ele aldı. Viyana görüşmeleri muhalif medyanın yıkıcı çizgisinin neden olduğu baskılara ve Siyonist rejimin sabotajlarına rağmen görüşmelerin somut ilerleme kaydettiği bir durumda İran'a yönelik baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırmasını amaçlıyor. Viyana görüşmelerinin 4. gününde yürütme tedbirleri çalışma grubu olarak adlandırılan 3. uzman toplantısı yeniden canlandırıldı. 4+1 grubu Avrupa Birliği ve İran temsilcilerine katıldığı ve devam edecek olan toplantıda nükleer anlaşma hükümlerinin canlandırılmasına yönelik anlaşmanın uygulanması izlenecek.
Viyana'da uluslararası kuruluşlarda Rusya'nın temsilcisi, İran ile 4+1 grubu arasında Viyana'da devam eden müzakerelerinde ilerleme görüldüğünü söyledi. TASS Haber Ajansı'na göre Mihal Ulyanov, pazartesi günü Viyana'da verdiği bir röportajda, Viyana görüşmeleri çok hızlı olmasa da ilerliyor, dedi. Rus yetkili Viyana'da devam eden görüşmelerde tartışılan konular arasında İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili konular olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da Viyana görüşmelerinde anlaşmaya varma olasılığını arttığını söyledi. Ryabkov, Ria Novosti'ye verdiği demeçte şu anda bir anlaşmaya varma ihtimalimizin müzakerelerin yeniden başlamasından önceki döneme göre daha yüksek olduğunu düşünüyorum ve ilerlemeyi beklemek için nedenler var, dedi. İran'ın nükleer programına ilişkin 7. tur müzakereler 29 Kasım'da Viyana'da başladı. Görüşmelerin ana konusu Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarının kaldırılmasıdır.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade dün gece yaptığı açıklamada terör rejimi İsrail Başbakanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaretine tepki gösterdi. Siyonist rejim başbakanı Naftali Bennett'in ziyaretine tepki gösteren Said Hatipzade, 70 yılı aşkın bir süredir Arap ve İslam ülkelerindeki güvensizlik, gerilim ve savaş kışkırtmaların sebebi ve kaynağı olan gayrimeşru rejimin başbakanının kabul edilmesi, Filistin halkı, bölge halkı ve tüm özgürlük savaşçılarının hafızasında kayıtlı kalacak ve asla bu hafızalardan silinmeyecek dedi. Said Hatipzade, dünya Müslümanlarının ilk kıblesi olan Kudüs-ü Şerif'in kurtuluşunun ebedi ve kesin bir ülkü ve dava olduğunu hatırlatarak, bölge halkının Siyonistlerin gaddar ve kindar eylemlerini unutmadığını da, bölge halkı bölgenin acılarının kaynağı ve kökü olan Siyonist rejimin hain ve intikamcı eylemlerini unutmadı ve bu rejimle normalleşme sürecine karşı olmaya devam edecek dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Batı Asya'nın önemli bölgesinde bu sahte rejimin yıkıcı ve fitneci varlığının kurulmasına yol açacak her türlü eyleme karşı şiddetle uyarıda bulundu ve bu tür eylemler bölgenin güvenliğine zarar vermekte. İslam ümmetinin, bölge halklarının ve Arap ülkelerinin çıkarlarına aykırı olarak gerçekleştirilmektedir. İslam dünyasının ve Arap ülkelerinin ilk düşmanıdır ve normalleşme yönünde hiçbir eylem Yüce Filistin idealine gölge düşüremez diye ekledi. Terör rejimi İsrail Başbakanı pazar gecesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Ebu Dabi'ye gitti.
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı ülkenin ihracatında 5 milyar dolarlık artış olduğunu açıkladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Rıza Fatemi, Milli İhracat Geliştirme konulu panelde yaptığı konuşmada, Hicri Şemsi takvime göre yıl sonuna kadar ihracatta 5 milyar dolarlık bir artışın olması hedeflendi dedi. İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı ayrıca şöyle dedi: İran'ın dünya ülkeleriyle olan ticari ilişkilerin çoğu hükümet ile hükümet arasındadır ve bu ise ticaret ile ticaret haline gelmeli. Böylece daha güçlü ekonomik ilişkilere ulaşabiliriz. İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı, İran mallarının başka ülkelerde üretilmesi için platformların kullanılmasında gündemde olduğunu ve ham madde ihracatından makine ve teçhizat ihracatlarına geçilmesi gerektiğini söyledi. Ticaret anlaşmalarının hükümet tarafından uygulanmasının önemli olduğunu belirten Fatemi Emin, Suriye, Pakistan ve Ermenistan ile yapılan çalışmaları takip ettik ve bu konuda görüşmeler yapıldı dedi.
İran ve Türkiye arasında ilaç teknolojisi transferi projesi gelişmekte olan 8 İslam ülkesinin ödülünü kazandı. İran ile Türkiye arasında kansere karşı ilaç üretimi teknolojisi transfer planı 8 İslam ülkesi arasında teknoloji transferi ve değişim ağının birinci sırası olarak sunuldu ve seçildi. Ödül sözleşmenin her bir tarafına 5000 dolar. 2012 ödülü kazananlara 8 ülke ekonomik işbirliği teşkilatı daimi sekreterliği D8 grubunun Türkiye'de İslami Kalkınma Genel Merkezi'nde takdim edildi. Bu ödül D8 grup üyesi 8 ülkenin üyeleri arasında uygulanan 2021 yılının en iyi teknoloji transferi projesi içindir.
İran sineması adına Kahraman filmi 2022 en iyi yabancı film Altın Küre ödülleri için 5 adaydan biri olarak seçildi. İsna'ya göre Hollywood Yabancı Basın Birliği 79. Altın Küre Ödülleri için aday listesini açıkladı ve İran sinemasından Asgar Farhadi'nin yazıp yönettiği Kahraman filmi yabancı dilde en iyi film alanında son 5 aday arasında yer aldı. Bu Asgar Farhadi'nin global ödülüne 4. kez aday gösterilmesidir.
İtalya'nın Tahran Büyükelçisi İran'a 1 milyon dozdan fazla AstraZeneca aşısı bağışlandığını duyurdu. İtalya'nın İran Büyükelçisi dün attığı bir tweette şöyle yazdı: 1 milyon dozdan fazla aşı taşıyan yeni bir sevkiyat 9 Aralık tarihinde Tahran'da İranlı yetkililere teslim edildi. İtalya Büyükelçisi, İtalya'nın İran'a bağışladığı toplam aşı miktarının 2.225.000 dozun üzerinde olduğunu belirtti ve bu girişim İtalyan halkının İran halkıyla dayanışmasının ve dostluğunun bir başka göstergesidir dedi.
Dünya Sağlık Örgütü 60'tan fazla ülkede bildirilen Omikron korona türünün çok yüksek bir küresel risk oluşturduğunu bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün Omikron varyantının yüksek küresel risk teşkil ettiğini, ancak mevcut verilere göre yaratacağı ağır sonuçların sınırlı olacağını duyurdu. Yaklaşık 60'tan fazla ülkede omikron varyantına rastlandığına dikkat çekilen açıklamada, bazı durumlarda bu varyanta karşı aşı korunmasının yetersiz olabileceği uyarısı yapıldı. Açıklama bununla birlikte klinik verilerin varyantın yaratabileceği ciddi sonuçların sınırlı olacağını gösterdiği aktarıldı.
Bu arada tüm dünyayı kasıp kavuran omikron salgınıyla ilgili korkutan gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Türkiye omikronun belirtilerini ve nasıl bulaştığını merak ederken, konunun uzmanlarından biri olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonu Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan konuyla ilgili korkutan açıklamalarda bulundu. Omikron varyantının diğer varyantlardan ayıran bir belirtisinin olmadığını belirten Ceyhan, virüsün hızla yayılmasının önüne geçilmezse yeni bir varyantın ortaya çıkabileceği, bunun da kötü seyirli bir virüs doğurabileceği uyarısında bulundu. Bu arada dün Türkiye'de yapılan koronavirüs açıklamasında 351.536 kişinin COVID-19 testinin yapıldığı, 18.796 kişinin testinin pozitif çıktığı, 171 kişinin de hayatını yitirdiği bildirildi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ile normalleşme adımları çerçevesinde karşılıklı temsilciler atacağız, Erivan'a charter uçuşlarını başlatacağız, her adımda Azerbaycan Cumhuriyeti ile birlikte hareket edeceğiz dedi.
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan açıklamalar sonucunda 102 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Türkiye doğudan batıya ve kuzeye, batıdan güneye, Latin Amerika'dan Balkanlara ve doğuya doğru uyuşturucu kaçakçılığı güzergahı üzerinde bulunuyor.
İslam Direniş Hareketi Hamas Yurtdışı Siyasi Büro Başkanı Halid Meş'al, Filistin İletişimleri ve Medya Derneği'nin İstanbul'da düzenlediği bir programda yaptığı konuşmada, hareketin bugüne kadar geçirdiği evreler ve geleceğe bakışı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Medya kaynakları Suriye'nin Deir ez-Zor kentteki yasa dışı Amerikan terör üssüne roket saldırılarının yapıldığını bildirdi. Üst çevresindeki yerel kaynaklar El Omer meydandan art arda 4 patlama sesi duyduklarını ve duman yükseldiğini gördüklerini söylediler.
Yemen ordusu ve halk komiteleri dün gece Yemen'in Şabva eyaletinde Suudi koalisyonuna ait bir casus İHA'sını düşürdü. Fars Haber Ajansı'na göre Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya El-Sari, İHA'nın Yemen'e ait bir karadan havaya füzeyle vurulduğunu duyurdu.
Rusya lideri Vladimir Putin'in İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in Johnson'a Kiev'in Minsk anlaşmalarını baltalamaya, Donbas'taki gerilimi tırmandırmaya ve Rusça konuşan nüfusa karşı ayrımcılık yapmaya yönelik politikasına dikkat çektiği belirtildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Türkiye'de ekonomik krizin halkın tepkisiyle ilgili. Ekonomik krizin devam etmesi ve Türk lirasının eşi benzeri görülmemiş devalüasyonla birlikte bu ülkede ihtiyaç duyulan çeşitli tüketim mallarının fiyatlarının yükselmesi ve enflasyonun artması için zemin sağlanmıştır. Türkiye son birkaç yılda ciddi ekonomik sorunlar yaşadı. Bu sorunlar özellikle Türk milli parası TL'nin değer kaybetmesiyle ilgili oldu. Türk lirasındaki eşi benzeri görmemiş değer kaybı, Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin ekonomik performansını, Türkiye halkı nezdindeki imajını olumsuz etkiledi. Bu bağlamda birçok Türk uzman ve ekonomist bu durumu Recep Tayyip Erdoğan'ın uygulamakta olduğu banka faiz oranlarını düşürme politikasına bağladı. Sonuç olarak birçok Türkiye vatandaşı ve yatırımcısı nakit varlıklarını dolar ve euro gibi daha istikrarlı para birimlerine dönüştürmek istiyor. Türkiye'de yoksulluk sınırı bu yılın Ekim ayında 3.191 lira ile asgari ücreti geçti. Türkiye'de net asgari ücret 2.825 liradır. Türk İş'in araştırmasının sonuçları, Türkiye'de 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırının 3.191 liraya yükseldiğini gösteriyor. Yoksulluk sınırı veya mutlak yoksulluk hesaplanırken, genellikle bir kişinin hayatta kalması için gereken kaloriyi sağlamak için minimum maliyet dikkate alınır. Aynı zamanda yoksulluk sınırının hesaplanmasında temel geçim giderleri için gereken minimum gelir, yiyecek, konut, ulaşım, yakıt, giyim, su, elektrik, gaz ve telefon ve eğitim ücretleri dikkate alınır. Binlerce Türkiye vatandaşı tüketim mallarının fiyatının yükselmesi ve TL'nin değer kaybetmesiyle yükselen enflasyonu ve azalan satın alma gücünü protesto etmek için İstanbul'da gösteri yaptı. 12 Aralık Pazar günü düzenlenen gösteriler son 2 haftadır İstanbul, Ankara ve İzmir'deki protestoların devamı olarak görülse de, bunun Türkiye'de son haftalarda yaşanan ekonomik çalkantıyı protesto eden ilk büyük miting olduğu söylenmelidir.
Son dönemde Türkiye'de protestoların yerel ve bölgesel yansımalarına rağmen 12 Aralık protestosunun küresel çapta geniş yankıları olmuş gibi görünüyor. İşçi sendikalarının daveti üzerine İstanbul Cadde sokaklarına çıkan göstericiler protesto sloganları atarak Erdoğan hükümetini yaşanan durumu bitirmek için etkili önlemler almaya çağırdı. Türkiye'de protestolar devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz oranlarının enflasyona sebep olduğunu savunmaya devam ediyor. Bu nedenle son zamanlarda Merkez Bankası'nın faiz oranını %15'e düşürme talimatı da verdi. Ancak Erdoğan'ın konuşmasından kısa bir süre sonra Türk lirası, dolar ve euro karşısında sert bir düşüşle tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Royal Yam internet sitesi gazetesi baş editörü Abdülbari Atvan bu hususla ilgili yazdığı makalede eski Amerikan başkanının Türkiye yönelik tehditlerine atıfta bulunarak Amerika'nın Türkiye'nin sırtına sapladığı hançer Amerika'ya dost ve müttefik olarak güvenen herkese ders olmalıdır şeklinde yazdı. Tanınmış Arap uzman analizinde eski Amerikan başkanının tehditlerine atıfta bulundu. Fakat Türkiye'de işçi sendikalarının tahminlerine göre bu ülkede 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 10 bin liranın üstünde seyrederken Türkiye'de halk protestolarının devam edeceği düşünülüyor. Zira bilindiği gibi bu ülkede asgari ücret 2800 lirayı bile geçmiyor. Üstelik Türkiye'de işçilerin yaklaşık %40'ı asgari ücretle çalışıyor. Anlaşılan yayınlanan istatistiklere göre Türkiye'de en az 14 milyondan fazla insan yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'da enflasyonun görülmemiş şekilde artması konusunda. Amerika Çalışma Bakanlığı yayımladığı raporda enflasyonun Kasım ayında yaklaşık 40 yılın en hızlı yıllık oranında büyüdüğünü açıkladı. Tüketici fiyatları endeksi Amerika'da Kasım ayı boyunca geçen aya göre %0,8, geçen yılın aynı dönemine göre %6,8'lik bir artış yaşadı. Bu da 1982 Haziran'ından bu yana 12 aylık en büyük artış sayılır. Gıda ve enerji fiyatlarını içeren çekirdek tüketici fiyat endeksi 1991 ortasından bu yana aylık %0,5 ve yıllık %4,9 artmıştı. Rapora göre en çok benzin, konut, gıda ve otomobil fiyatları arttı. Yılın başında enflasyonda yaşanan artış, küresel çapta bilgisayar çipi sıkıntısının neden olduğu bazı mal, araba ve elektronik ürünlerin üretim maliyetlerinden kaynaklandı ve şimdi birçok sektöre de sıçradı. Amerika'da enflasyondaki eşi benzeri görülmemiş artış, korona salgınıyla mücadelenin yanı sıra özel makroekonomik ve sosyal planlarını sürdürmek zorunda olan Biden yönetimi için artık ciddi bir sorun haline geldi. Korona sonrası ticari faaliyetlerin yeniden başlamasının ardından ekonomik durumlarının yeniden açılmasını umut eden Amerikalılar için şimdi de yükselen enflasyon büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Aslında Joe Biden'in ekonomik sicili onun yumuşak karnıdır ve popülaritesindeki düşüşün ana nedenlerinden biri. Biden'in ekonomik yönetimdeki zafiyeti popülaritesi düşürüyor. Hali hazırda Amerikalıların yalnızca %37'si Biden'in kararlarını ve ekonomik ekibinin yönetimini kabul ediyor ve %56'sı Demokrat Başkan'ın ekonomik durumu iyi kontrol edemediğine inanıyor. Öte yandan Beyaz Saray kendi zayıf performansını haklı çıkarmak için Biden yönetiminin ekonomik programlarının zayıflığına odaklanan medyanın artan eleştirilerinin fazlasıyla kötümser niteledi. Yüksek enflasyondan kaçınmak için Biden'in danışmanları, başkanın koronavirüs dönemindeki en büyük başarılarından biri olarak görevde olduğu 11 ay boyunca işsizliğin azalmasına işaret ediyor.
Amerika'da işsizlik oranı bu yılın Kasım ayında %4.2 olmuştur. Buna rağmen geçen yılın Ocak ayında işsizlik %6.3 ve geçen yılın Nisan ayında işsizlik oranı %14.8 olmuştur. Biden hükümeti aynı zamanda Amerikan halkının enflasyon ve pahalılık hususundaki kaygılarını azaltmak için yakıt fiyatlarının dizginlenmesi için de belli girişimlerde bulunmuştur. Amerikan alışveriş sepetindeki benzin ve diğer yakıtların payı göz önüne alındığında Washington'un enflasyonu düşürme çabaları, yakıt maliyetlerini düşürmeye yönelik siyasetler ve önlemler benimsemeye odaklandı. Amerikan Enerji Bakanlığı son hamlesinde benzin fiyatlarını düşürme çalışmaları kapsamında stratejik petrol rezervlerinden 18 milyon varil ham petrolün 17 Aralık'ta satılacağını duyurdu. Ancak Amerika'daki enflasyon bu meselelerin ötesine geçmiştir. Bir yanda müşterilerden gelen talebin artması, diğer yanda arzın olmayışı ve artan ücretler bu eşi benzeri görülmemiş enflasyonun sebepleri arasında yer alıyor. Ekonomik uzmanlar Amerika'daki mevcut enflasyon sıçramasındaki bir diğer faktörün de tüketicilerin gelecekteki enflasyon beklentilerine dayalı daha fazla fiyat artışı olasılığı olduğunu söylüyorlar. Biden hükümeti ülkedeki enflasyonu düşürmek için ilk adımları uzun süredir atmaya karar verdi. Federal Rezerv bazı teşvik planlarını Kasım ayında sona erdirdi ve gelecek yıl enflasyonu ana araç olarak faiz oranlarını manipüle ederek çözmeyi planlıyor. Ancak milyarlarca dolarlık Biden hükümetinin kurtarma paketi Amerika'daki enflasyonu daha da arttıracağını söylemek mümkün. Nitekim tanınan ekonomik meseleler uzmanı Oliver Blanchard şöyle yazıyor. Hükümetin önerdiği destek paketleri Amerika'nın kapasitelerinin ötesindedir. Bu paketlerin büyümesi dev enflasyonun geri dönüşüne yol açacaktır. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsı 23 Hazar 1400, Hicri Kameri 9 Cemadül Evvel 1443 ve Miladi 14 Aralık 2021 Salı. ...118 yıl önce bugün Hicri Şamsı 23 Hazar 1282'de İranlı ünlü hekim ve araştırmacı Doktor Mahmud Necmi Abadi dünyaya geldi. İlk eğitimini bitirdikten sonra tıbbi eğitim alan Doktor Necmi Abadi, hastaları tedavi etmenin yanı sıra üniversitede ders vermeye başlar. İslam dünyası ve İran'daki ünlü tabipler, özellikle Muhammed bin Zekeriya Razi hakkında araştırmalara başlayan Necmabadi, onların bazı kitaplarını tercüme etti. Doktor Necmabadi, 45'in üzerinde kitap ve risale telif etti ki onlar arasında İslami tıbba bir bakış, İran tıp tarihi ve İranlı hekim, filozof ve kimyager Muhammed Zekeriya adlı kitaplarına değinebiliriz. ...89 yıl önce bugün Hicri Şamsi 23 Hazar 1311'de önde gelen alim Ayetullah Abdullah Mamighani vefat etti. Hicri Şamsi 1252'de Kutsal Necef-i Şerif'te ilim ehli ve faziletli bir ailede dünyaya gelen Ayetullah Abdullah Mamighani'nin babası Ayetullah Muhammed Hasan Mamighani idi. ...657 yıl önce bugün Hicri Kameri 9 Cemadül Evvel 786'da İslam dünyasının önde gelen fakih ve muhaddis Şehid-i Evvel lakaplı Muhammed bin Cemalettin Mekki Ameli şehit edildi. Hicri Kameri 734'te Lübnan'ın Cebel Amil köyünde dünyaya gelen Şehid-i Evvel ilim ve fazilet sahibi bir ailede yetişti ve orada dini ilimleri öğrenmeye başladı. Şehid-i Evvel kendi döneminin önde gelen alimlerinden olan Allame Hilli gibi alimlerden feyizler alarak o dönemde dini ilimleri mükemmelleştirdi. Dini ilimlerin yanında şiir ve edebiyat dallarında büyük yeteneğe sahip olan Ameli, 52 yıllık bereketli yaşamı boyunca çeşitli seferlere rağmen birçok kitap kaleme aldı ki bunların arasında El-Bagiyat, El-Sahilahat ve Lome Dameşkiye gibi eserlere değinebiliriz. ...463 yıl önce bugün Hicri Kameri 9 Cemadil Evvel 980'de İranlı dünyaca ünlü filozof ve arif Molla Sadra olarak bilinen Sadreddin Muhammed bin İbrahim Şirazi İran'ın güneyindeki Şiraz kentinde dünyaya geldi. İlk başta Safevi silsilesinin o dönemki başkenti olan Kazvin'e giden Molla Sadra kendi dönemindeki önde gelen arifler olan Şeyh Bahai'den fıkıh ve hadisi ve mirdamattan mantık ve irfanı öğrendi. Eğitimini İsfahan'da tamamladıktan sonra felsefesini ortaya koyan, aynı zamanda İran'daki Kum şehrinin yakınlarındaki Kahak adındaki köyde geçirdiği 15 yıllık züht hayatından edindiği tecrübelerinin etkisini yansıtan Esvarul Erba adlı eserini verdi. ...97 yıl önce bugün Hicri Kameri 9 Cemadül Evvel 1346'da İranlı ünlü din alimlerinden Ayetullahul Uzma Seyyid Ebu Turab Hansari vefat etti. Hicri Kameri 1271'de İran'ın orta kentlerinden Hansar'da dünyaya gelen Hansari ilk eğitimini bitirdikten sonra gençken İran'ın tarihi kenti İsfahan'daki dini ilimler havzasına, daha sonra Irak'ın Kutsal Necef-i Şerif dini ilimler havzasına gitti ve onlarda ve o döneminde önde gelen hocalarından feyizler aldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Asgari ücretin bu hafta açıklanması bekleniyor. Son söz Erdoğan'da.
Yeni Asya.
Emekliler, geçinemiyoruz.
Karar.
Türkiye'de değişen seçmen paradigması ve CHP.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Enflasyon ve döviz kurlarında öngörülemeyen yüksek artışlar Türkiye'nin makroekonomik dengelerini bozmaya devam ediyor. Aynı girdabı mikro düzeyde işletme varlıklarının erimesinde, şişen nominal gelirlerde, mali tablolarının bozulmasında ve artan borç yükünde de görüyoruz. Dar gelirliler gibi işletmeleri de zor günler bekliyor. Bu yazımda işletme varlıklarının erimesine tedbir olarak getirilen yeniden değerleme uygulamalarını ve 17 yıl sonra tekrar şartlar oluşan enflasyon muhasebesini genel hatlarıyla değerlendireceğim diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
2021 yılı içinde mükelliflerin ihtiyari olarak yararlanabilecekleri 3 ayrı bulmaca gibi yeniden değerlendirme düzenlenmesi yapıldı. Vergi Usul Kanunu VUK geçici 31. maddesinde yapılan düzenleme ile bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelliflerinin 31-12-2021 tarihine kadar işletmelerine ait taşınmazlarını ve diğer amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlendirmeye tabi tutabilecekleri öngörüldü. Ayrıca bu değerleme nedeniyle oluşacak değer artış fonu üzerinden %2 vergi ödenmesi şartı getirildi. Bu düzenlemede Mayıs 2021 YÜFE endeksinin esas alınacağını, 9-6-2021 tarihinden önce satın alınan söz konusu iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirmeye tabi tutulabileceği belirtildi. Öte yandan sürekli yeniden değerlendirme uygulamasına geçmeden önce 2022 yılı veya sonrası için VUK'un geçici 32. maddesinde 7338 sayılı kanunla yapılan düzenleme ile %2 vergi ödenmek koşulu ile ikinci kez bir defaya mahsus geçmiş yıllara ilişkin yeniden değerlendirme yapma imkanı getirildi. Bir defaya mahsus yeniden değerlendirme uygulamaları özellikle karlı işletmeler için 3 önemli avantaj sağlıyor. 1. Yeniden değerlendirmeye tabi tutulan kıymetler üzerinden daha fazla amortisman ayırma imkanı verir. 2. Bu kıymetlerin satışında maliyet olarak değerlenmiş değerleri esas alınır. 3. Pasifte oluşan değer artış fonu vergi dışı bırakılır. Türkiye'de enflasyon patlayınca mükellefler hesapta olmayan enflasyon muhasebesi yapma zorunluluğuyla karşı karşıya kaldı. TÜİK, Kasım ayı yıllık YÜFE oranı %54.62 olarak açıklanınca Aralık ayı sonunda yukarıdaki iki şartında oluşacağı netleşmiş oldu. Dolayısıyla bir yasal değişiklik olmadığı takdirde 31-12-2021 itibariyle enflasyon muhasebesi yapma zorunluluğu gelecek diyebiliriz. Cumhurbaşkanına tanınan yetki de bu sonucu değiştirmiyor. Yasaya göre 2021 yılında enflasyon muhasebesi uygulanacağından 2022 yılında sürekli yeniden değerlendirme uygulaması yapılmayacağı gibi VUK'un geçici 32. maddesinin uygulanmasının da bir anlamı kalmıyor. Bu öngörüsüzlükler nedeniyle maalesef vergi düzenlemeleri yapboz tahtasına dönüşüyor.
Mehmet Kara 12 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde Millet İttifakı'nın adayı neden merak ediliyor başlıklı yazısına yer veriyor. Meclis Genel Kurulu'nda 12 gün kesintisi sürecek bütçe maratonu başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 2022 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifinin görüşmeleri 17 Aralık'a kadar sürecek. 1990'lı yıllarda yapılan bütçe görüşmelerini takip eden bir gazeteci olarak hayli sönük geçtiğini söyleyebilirim. O tarihlerde bütçenin başlangıç ve sonuç bölümlerinde parti liderleri kürsüye gelir, kamuoyu televizyonlarının başına geçerek hararetli tartışmaları izlerdi diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Uzun yıllardır genel başkanlar kürsüye gelmiyorlar. Ya grup başkan vekilleri ya da genel başkan vekilleri çıkıp partilerin görüşlerini açıklıyor. Pazartesi günü başlayan bütçenin genel üzerindeki görüşmeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP eş başkanları dışında genel başkanlar kürsüye çıkmadılar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bütçeyi sunuş konuşması yaptığı görüşmelerde İYİ Parti Grup adına konuşan Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları sırasında genel kurul hayli hareketli tartışmalara sahne oldu. Görüşmelerin üçüncü gününde ise yumruklaşmaya varan sert tartışmalar yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında sık sık sataşmalara sahne olması dikkat çekiciydi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, başta olmak üzere milletvekillerinin Kılıçdaroğlu'nun belki de konuşma insicamını bozmak adına sık sık aday mısınız sorusu ile sataşmaları oldu. Özalan 11, Kırkkale Milletvekili Ramazan Can 3, Trabzon Milletvekili Salih Çora ise bir kez aday mısınız diye sordu. Hele Özalan bir ara neredeyse Kılıçdaroğlu'nun her cümlesinden sonra bu soru yöneltmesi de enteresandı. Uzun süre bu soruya cevap vermeyen Kılıçdaroğlu, benim adaylığım niye seni bu kadar ilgilendiriyor diye sorması ve bu soruya cevap alamaması da ilginçti. Seçimlere daha 18-19 ay varken AKP'li vekillerin Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını niye bu kadar merak ediyor anlamak mümkün değil.
Orhan Uğuroğlu 12 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde Erdoğan'a soruyorum üçüncü kez aday mısın başlıklı yazısına yer veriyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP'yi AK Parti'nin destekçisi yaptıktan sonra 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan demesinden sonra Erdoğan tek kelime açıklama yapmadı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı konusunda sessiz kaldığını defalarca yazdım ki eski Yüksek İstişare Kurulu Başkanı AKP'li Bülent Arınç yazdıklarımı teyit ederek dedi ki bizim adaylığımızın kim olacağı konusunda sadece Bahçeli'nin söylediği var ama AK Parti cenahından ve bizzat Erdoğan'ın kendisinden ben aday olacağım diye bir söz gelmedi. Arınç'ın bu sözlerine AKP sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt şöyle geldi. Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerinde adayı tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızdır. AK Parti'den açıklama yapılmadığı doğru değildir. Cumhur İttifakı'nın tabanının görüşü budur. Bu açıdan hiçbir gri alan yoktur. Seçimlerde Cumhurbaşkanımız Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıdır. Peki Erdoğan'dan ses var mı? Çıt yok. Erdoğan hala açıklama yapmadı adaylığı konusunda ama bu kez Adalet Bakanı Abdülhamit Gül devreye girdi. 2023'te Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesiyle daha adil bir dünya kuracağız. Adalet Bakanı da anayasa hükmünü yok sayıyor ve çiğneneceğini söylüyorsa hayrola beyler. Anayasa gizli bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi ya da kararı ile değişti de haberimiz mi yok? Ya da daha vahimi, Yüksek Seçim Kurulu YSK üyelerinden icazet mi aldınız? Yüksek Seçim Kurulu sizlere sormak zorundayım. Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı konusunda icazet verdiniz mi? Ya da icazet mi vereceksiniz? Bilin ki şuyu vukuundan beterdir. Değerli okurlarım, 2008'de Anayasa Mahkemesi'nde AKP'nin kapatılma davası vardı. Bir yazımda dedim ki, Melih Gökçek 2008 yılında Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın damadı ve ortağı ile arsa bina takası ile 4014 metrekare arsa verdi. Belediye 90 milyon lira zarar etti. O gün 1 dolar 1,15 liraydı ki belediye zararı 78 milyon dolar olmuştu. Haşim Kılıç kapatılmasın oyu verince AKP sadece bir oy farkla kapatılmaktan kurtulmuştu. Hay Allah, durup dururken bu ballı takas neden aklıma geldi ki? Sorularım var. Ankara Hukuk Fakültesi'nden 1970'de mezun olan Bülent Arınç 51 yıldır, İstanbul Hukuk Fakültesi'nden 1965'te mezun olan Cemil Çiçek 56 yıldır hukukçusunuz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Benim Müslüman çocuğum.
Muhterem dinleyiciler, Benim Müslüman Çocuğum adlı sohbetimizin 25. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Ailenin ardından çocuğun sosyalleşmesinde önemli rolü olan kurumlardan biri eğitim merkezleri ve okullardır. Bugün bu konuya kısaca değinmek istiyoruz.
Hatırlanacağı üzere geçen programda çocukların sosyalleşme becerisini kazanma zaruriyetine değinerek çocukların toplumda güçlenmeleri için çözüm yolları ve önerilerde bulunduk. Belirtildiği üzere daha fazla sosyalleşme beceri kazanmasının örneklerinden birinin çocukların yaşıtları olduğunu belirttik. Hiç şüphesiz çocuklar 2 ila 3 yaşın ardından sosyal tecrübelere ihtiyaçları vardır. Çocukların yaşıtları ile iletişim kurmaları ve birçok kavramı öğrenmeleri topluluk ve akranları aracılığıyla sağlanabilir.
Fakat günümüzde ailelerin tek çocuklu olması ve ebeveynin fazlasıyla meşgul olması, çocukların yaşıtları ile zaman geçirmesini ve onlarla olma imkanını azalttığından, onların sosyal gelişmesinin zarar görmemesi için başka yollar düşünmek gerekiyor. Bu yüzden çocukların başkalarıyla iletişim kurmak ve dil öğrenmek ve sözlü olan ve olmayan kavramları anlamaya çalışmaları için çocukların sosyal ve sözel gelişimi için gerekli kriterlere sahip bir merkezde olmaları zaruri görünüyor. Fakat esasen çocukların yuvaya gitmeleri zaruri midir, değil midir?
bugün çocuk yuvaları, artı ve eksileri hakkında konuşmak istiyoruz.
Aileden sonra eğitim merkezleri ve okullar çocukların sosyalleşmesinde önemli rol oynayan en önemli kurumlardır. Toplumların sanayileşmesi ve kadın istihdamı ile birlikte çocuk yuvaları sosyalleşme sürecinin bir parçası haline gelmiştir. Maalesef son yıllarda birçok aile kendi esas rollerini çocuk yuvalarına vermişlerdir. Fakat çocuk yuvalarının tek başına onların tüm ihtiyaçlarına karşılık veremeyeceğinin farkında değiller. Şimdi de ilk önce bir soruyu ele alalım. Acaba çocuklarımızı hangi yaşta yuvaya verelim? Çocuğumuzu emanet edeceğimiz yuva ise nasıl olmalıdır?
Araştırmalar çocukların sosyal ve zeka gelişiminin 3 yaşından başladığını ve 6 yaşında zirveye ulaştığını gösteriyor. Bu yüzden çocukları bu yaşlar arasında eğitmek, onların gelecek başarılarına ve eğitimlerine büyük yararları olabilir. En iyisi bu yaşlarda çocukların aile ortamında ve annenin yanında olmasıdır. Zira bu dönemde kişiliğin oluşumu için çok önemli olan huzur ve duygusal bağlar iyi bir şekilde gelişebilir. Fakat anne evde çocuğuna bakamayacak durumdaysa, örneğin dışarıda çalışması gerekiyorsa çocuğunu 2 yaşından sonra yuvaya göndermekte fayda var. Fakat yine de burada yuvanın koşullarına, hangi yuvanın ve hangi özelliklerin çocuğumuza daha uygun olduğuna dikkat etmeliyiz.
Çocuk yuvası bizzat çocuk ve bir sonraki aşamada aile için çok yararlı olabilir. Yuvaya giden çocuklara sosyalleşme ortamı daha çok hazırlanır ve sosyal etkileşimde bulunabilirler. Çocuklar evde öğrenmedikleri davranışları yuva denilen başka bir mekanda öğreniyorlar. Olumsuz davranışlar veya fazla olumlu olmayan ve toplum tarafından sevilmeyen davranışlar yuvada daha azalır. Böylece çocuklar yuvada bir takım yararlı bilgiler ve davranışlar edinirken, diğer yandan da öğrendikleri kötü davranışlar ise yuvada var olan özel yöntemlerle hafifliyor.
Çocuk yuvalarında sözel gelişim büyük önem taşır. Yapılan araştırmalar yuvaya giden çocukların yuvaya gitmeyen çocuklara nazaran daha zengin kelime hazinesiyle daha fazla kelime kullandıklarını ve başkalarıyla daha kolay iletişim kurabildiklerini gösteriyor. Bu nedenle kabul edilebilir sağlık ve eğitim koşullarına sahip iyi bir çocuk yuvası, çocuğun zihinsel gelişimi üzerinde büyük etkisi vardır. Fakat tüm bunlar, aile doğru çocuk yuvasını seçer ve bu konuda dikkatli olursa gerçekleşebilir.
Her şeyden önce bir eğitim ortamı güvenli olmalıdır. Çocuk orada rahat oynayıp çalışabilmeli, her an başına kötü bir şey geleceği veya düşeceğinden endişe etmemeliyiz. Diğer yandan yapılan araştırmalara göre iyi bir yuvanın görevi ebeveynlerin yokluğunda çocuklara iyi bakmak ve onları iyi beslemek değil, bir yuvanın tıpkı bir anaokul gibi çalışması ve yüksek kalitede eğitim tecrübeleri kazandırması gerekiyor.
Bu bağlamda çocuk yuvalarının en önemli amaçlarından biri çocuklarda öz saygıyı geliştirmektir. Bu süreç çocuğun kendini iyi hissetmesine ve zorluklarla başa çıkma konusunda kendine ve kendi yeteneklerine güvenmesine yardımcı olan bir süreçtir. Buna ilaveten çocuklar yuvada geçirdikleri bir yıl boyunca sabırlı olmayı, sırayla hareket etmeyi, grup etkinliklerine katılmayı ve başkalarını dinlemeyi öğrenirler. Tüm bu beceriler okul dünyasına girmek için gerekli bir ön hazırlıktır.
Çocuğunuzu yuvaya göndermeye karar verdiğinizde yuvanın sorumlusundan kendi sorularınızı sorun ve çocuğunuzun ihtiyaçlarına göre yuvanın şartlarını değerlendirin. Onlardan yuvanın eğitim programı hakkında size bilgi vermelerini isteyin. Yuvanın eğitim programları oyun temelli olmalıdır. Birçok çalışma ve etkinliklerin yapılması oyun sırasında yapılmalıdır. Bu da sizlerin ebeveyn olarak kendi eğitim programlarını çocukları oyun sırasında üreten bir yuva aramanız gerektiği anlamındadır.
İlk 7 yılda eğitimin temeli oyun üzerine olmalıdır. Çocuklar çeşitli oyunlar sırasında kişilikleri şekillenir ve kavramlar da oyun çerçevesinde çocuklara aktarılmalıdır. 7 yaşın altı için direkt eğitim uygun değildir. Zira çocuğun zihnini kalıplaştırır ve yaratıcılık yeteneğinin filizlenmesini engeller. Eğitim programı diğer yandan da çocuklara tecrübe kazanma fırsatı sağlamalıdır.
Çocuk yuvalarındaki eğitmenlerin çocukların eğitiminde oynadığı önemli rol göz önüne alındığında belirli kriterlere göre seçilmelidir. Zira annenin yerine geçecek biri olarak çocuklara yeterli huzur ve güveni vermeleri gerekiyor. Bunun için de belirli özelliklere sahip olmalıdırlar. Çocuklar da büyükler gibi farklı kişilik, davranış ve tutumları vardır. Bu yüzden yuva çocukların doğru davranışlarını teşvik etmeli ve yanlış hareketlerini düzeltmeli ve çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal alanlarda normal gelişimine yönelik adımlar atmalıdır. Bu yüzden de eğitmenlerin kişilikleri, şahsiyetleri ve davranışları hakkında araştırma yapılmalı, onların anne rolünü ne kadar oynayabilecekleri konusunda fikir edinmeliyiz.
Yuva öğretmeni çocuğa eşlik etmelidir. Yani çocuğun yanında olmalı ve onunla program yaparak onu uygulamalıdır. Öğretmen işleri kolaylaştırmalı, başka bir ifadeyle çocuklara sorunlarını bizzat bulmaları ve çözüm aramalarına izin vermelidir. Ve bu yolda sadece çözüm için ortam hazırlamalıdır. Özet olarak sadece çocuğun fiziksel bakım ve ihtiyaçlarını karşılayacak değil, onun tüm ihtiyaçlarını dikkate alan, gelişimini sağlayan ve bireysel şartlarını dikkate alan, onun uyku, oyun, beslenme, yeterli dinlenme ve yaşına uygun aktiviteler düşünen bir yuva seçilmelidir. Tüm bunlara ilaveten çocuklara güvenli bir ortam oluşturulmalıdır.
İyi bir çocuk yuvasından beklenen bir başka özellik ise yetkililerin ebeveynlerle güvene dayalı ilişkiler kurmaya çalışmasıdır. Aileler çocukların hayatındaki en önemli kişilerdir. Bu yüzden onlarla pozitif ilişkiler kurulur. Aslında iyi bir yuvada aile ve yuva ortamı arasında sürekli bir ortaklık ve etkileşim vardır. Böyle bir yuvada çocuğun ve aile ortamının daha iyi anlaşılmasını sağlamak için üretim elemanları çocukların aileleriyle iletişim halinde olurlar. Bu etkileşimler aynı zamanda çocukların bilişini ve dolayısıyla eğitim programını onun için daha etkili hale getirir.
Bu gibi durumlarda eğitimciler hem çocuğun yeteneklerinin farkında olurlar hem de ailelerin çocuklarının nasıl bir eğitim almasını istediğini öğrenirler. Bu yüzden eğer aileler çocuklarının ihtiyaçlarına uygun bir yuvayı bilinçli bir şekilde seçerlerse çocuklar için unutulmaz anılar yaratabilir, onların bireysel, sosyal ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılar ve gelişmesine yardımcı olabilirler.
Muhterem dinleyiciler, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Programımızın sonunda bizleri www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran'daki yenilikler. Değerli dinleyiciler, İran'daki Yenilikler isimli dizi sohbetimizin 9. bölümüyle beraberiz. Bu programımızda İran'daki son bilimsel, tıbbi, kültürel, ekonomik ve askeri alanlardaki başarıları ele alacağız. Geçen hafta içerisinde Gogel logosu İranlı araştırmacı Ali Asgarzade anısına şekil değiştirdi. Bu araştırmacı bulanık mantık veya puslu mantık teorisini ortaya koydu. Ali Asgarzade 1921 yılında İranlı bir baba ve Rus bir anneden Bakü'de doğdu. Tahran Üniversitesi'nde elektronik mühendisliği bölümünde lisans belgesini aldıktan sonra MIT Üniversitesi'ne katıldı ve doktora belgesini de Kolombiya Üniversitesi'nden aldı. Sonunda 1950'li yıllarda aynı üniversitede doçent olarak görev yaptı. Bu araştırmacı 1959'da Berkeley, Kaliforniya Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Fakültesi'ne katıldı ve bu fakülteyi genişletti ve bilgisayar dallarını da ekledi. Ardından diğer fakültelerde bunu model olarak belirleyerek aynı süreci başlattı. Ali Asgarzade'nin en önemli kazanımı bulanık mantık hususunda bilgisayar dalında oldu. Bulanık mantık, değişkenlerin mantıksal değerlerinin 0 ile 1 ve kendileri arasında herhangi bir reel sayı olabileceği multi-değerli bir mantıktır. Bu mantık, kısmi doğruluk kavramını doğrulamak için kullanılır. Böylece doğruluk derecesi tamamen doğru ile tamamen yanlış arasında herhangi bir değer olabilir. Bu mantık teorisini ortaya koyan İranlı araştırmacı Eylül 2017'de hayatını kaybetti. Gogel ise Ali Asgarzade'yi 30 Kasım'da andı. Çünkü bulanık mantık araştırması ilk olarak 30 Kasım 1964'te ortaya konulmuş ve nihayet 1965'te yayınlanmıştı. Geçen hafta İranlı araştırmacılar birkaç bilimsel başarıya ulaşmayı başardılar. Amir Kabir Teknik Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, biyo uyumlu ilaçların üretiminde kil minerallerini kullandılar. Amir Kabir Teknoloji Üniversitesi'nde doktora öğrencisi ve bu projenin yürütücüsü olan Süleyman Pur, mukaddeme göre bu projenin amacı, tedavinin etkinliğini arttırma ve yan etkileri azaltma ile kombine bir ilaç hazırlamaktı. Bu projede hazırlanan formülasyon, enfeksiyon ve iltihap tedavisi için antibiyotikli yara yapıştırıcıları ve bantlarının hazırlanmasında da ön aşama ve ham madde olarak kullanılabilir. Killerin ilaç endüstrisindeki iyi geçmişi ve aktif bileşenleri ek olarak uzun yıllardır farmasötik ürünlerde katkı maddesi olarak kullanılmış olmaları nedeniyle farmasötik kompozisyon için ana kaynak madde oluşturmaktadır. Bu araştırmacıya göre bu proje için en iyi biyolojik bir bileşik olan 3 önerilen formülasyon sentezlendi ve sonunda insan vücudunun simüle edilmiş ortamında ilacın kontrollü bir şekilde salınması sağlandı. Aslında elde edilen ilaç kombinasyonu etkili noktada terapötik özellikler sağlayabiliyor ve tedavi boyunca terapötik özelliklerini koruyabiliyor ve en önemlisi ilacın yan etkilerini azaltabiliyor. Amerika Bir Teknoloji Üniversitesi araştırmacısına göre, modifiye edilen ilacın antibiyotik direnciyle mücadeleye yardımcı olacağı ve enfeksiyonları daha kısa sürede iyileştirmesi umulmaktadır. Antibiyotikler üzerine dünya çapında birçok araştırma yapıldı ancak hepsi kimyasallara dayandırılarak yapıldı ve haksız Amerika yaptırımları nedeniyle İran'da kolayca bulunmaz oldu. Ama İranlı araştırmacılar bu projede organik ve çevre dostu bir bileşik olan ucuz ve erişilebilen kil minerallerini kullanarak bu ihtiyacı giderdi. Bu çalışmalar Maden Fakültesi Kimya Laboratuvarlarında 3 yıldır yürütülmekte ve bu projenin aşamaları ile ilgili 4 makale yüksek reytingli yabancı dergilerde yayımlanmaktadır. Yerli bilgiye dayalı faaliyet gösteren bir şirket ise diyabetik ayak ülserlerinin tedavisi için yara iyileştirmesini ek olarak hastanın kan şekerini de kontrol edebilen bir merhem üretmeyi başardı. Bu bilgiye dayalı şirket CEO'suna göre bu bilgiye dayalı şirketin teknolojistleri insan ilaçları, veterinerlik, tıbbi ve kozmetik ürünler alanında çalışmaktadırlar. Bu şirketin ürettiği ilaçlar %90 bitkisel ve %10 kimyasaldır. Bu tıbbi ürün bir yandan iltihabı ve şişliği azaltır, diğer yandan doğal iyileşme sürecini hızlandırır ve diyabetik yara enfeksiyonunu önler. Bu merhem formülasyonundaki aktif bileşenler antifungal, antimikrobiyal ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Bu şirketin yöneticisine göre merhemdeki antioksidan bileşenler yara iyileşmesinde ve diyabetik yara enfeksiyonu önlemede önemli bir rol oynayan serbest radikalleri yakalamada etkili bir rol oynar. Ayrıca bu bileşikteki bal mumunun varlığı ilacın diyabetik yaraların iyileşmesinde terapötik etkilerini ikiye katlamıştır. Ayak ülserlerini tedavi etmek için kan şekerini kontrol etmesi gereken şeker hastaları için piyasadaki diğer ilaç ve merhemlerin aksine bu merhem olağanüstü yenileyici gücü sayesinde hasta kan şekerini düşürmeyi ihmal etse de veya bir damar enfeksiyonu olsa bile yaraları iyileştirebilir. Ayrıca yeni yaraların oluşmasını da engeller. Hastanın kan şekerini düzenleyemeyen ve onarım süreci zor olduğu için diğer birçok üründe bu özellik bulunmamaktadır. Değerli dinleyiciler, geçen hafta İran'da çeşitli sanat etkinliklerine tanık olduk. Stockholm Sema Film Festivali'nde Tacikistan, Hindistan, Kazakistan ve Afganistan'dan filmlerle yarışan Navid Muhammedi'nin Mutahhar Suda Ölmek filmi en iyi uzun metrajlı film seçilerek festival ödülünün sahibi oldu. 26-29 Kasım tarihleri arasında İsveç'te düzenlenen 12. Stockholm Sema Film Festivali'nde İran filmleri Dolunay Olan Gece, Mutahhar Suda Ölmek, Bu Taraf O Taraf ve Bekliyoruz varlık gösterdi. Festivalin sonunda İran filmi Mutahhar Suda Ölmek filmi festivalin en iyi uzun metrajlı film ödülünü kazandı ve Muhammedi kardeşler birkaç genç Afgan göçmenin hikayesini romantik bir şekilde anlatarak gerçekçi bir örnekle ödülü kazanmayı başardı. Yönetmenliğini Nuşin Meraci'nin, yapımcılığını Mehdi Ferd Kadiri'nin üstlendiği Oğlan filmi, Minsk Film Festivali'nin Listapad olarak bilinen Genç Sinema Yarışması bölümünde en iyi film ödülünü kazandı. 27. Minsk Uluslararası Film Festivali 20-26 Kasım tarihleri arasında Belarus'ta gerçekleştirildi ve kazananlara 26 Aralık Cuma günü ödülleri verildi. Film şimdiden Moskova Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde en iyi Eleştirmenler Birliği, en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı ve ayrıca İspanya'daki Rotterdam ve Valladolid Film Festivali'nin Parlak Gelecek bölümünde gösterildi. Yine bir başka sanat etkinliğinde Hindistan'daki Çocuk Filmleri Festivali'nin farklı bölümlerinde iki İranlı sinemacı jüri üyesi olarak yer aldı. Film yapımcısı Muhammed Hasan Şah Muhammedi, İkinci Çocuklar Sineması Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali'nde kısa animasyon listeye kalan eserleri değerlendirdi. Azade Şekuri Rad ise ayrıca gençlere has olan Çocuklar Film Yapıyor bölümünde jüri üyeliği yaptı. Bu süre zarfında 93 ülkeden 1519 film bu festivalin sekreterliğine gönderildi. Kids Sinema Festivali 20 Kasım 19 Aralık tarihleri arasında Hindistan'ın Mumbai kentinde gerçekleştirilmektedir. Şah Muhammedi, İran Kısa Film Derneği ve Uluslararası Çocuk ve Ergen Filmleri Derneği üyesidir ve daha önce 15. Sydney Short Film Festivali ve 11. İSFA Akademisi'nde jüri üyeliği yapmıştır. Festivalin bu döneminde dünyanın dört bir yanından çocuklar festivale kayıt olarak festivalde yer alan filmleri izleyebiliyor ve online film yapım, senaryo ve animasyon atölyelerine katılabiliyorlar. Değerli dinleyiciler, İran'da Yenilikler isimli dizi sohbetimizin 9. bölümünün de sonuna geldik. Sizden ayrılmadan önce bizleri parsday.com'dan takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei günümüzde Allah yolunda cihadın en bariz örneğinin istikbal planlarını tanımak ve onlarla mücadele olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Günümüzde bize göre, biz Müslümanlara, biz Ehl-i Beyt'i izleyenlerin karşısında olan cihatların mıstakı, İslami bölgede istikbar planları ile mücadeleden ibarettir. Bugün en büyük cihat budur. İstikbar planları ile mücadele etmek gerekiyor. Bu planları baştan tanımalı, evvela düşmanın planını anlamalıyız. Ne yapmak istediğini bilmemiz gerekiyor. Sonra oturup plan yapmalıyız ve düşman hedefleriyle mücadele etmeliyiz. Sadece savunma ve infial da değil, mücadele savunma ve saldırmaktır. Bir zamanlar insanın savunma konumunda olması gerekir, bazen de saldırı konumunda olmak gerekir. Her iki durumda hedef, bu bölgede ve hem tüm İslam bölgesinde, özellikle de Batı Asya bölgesine esas ve başlıca düşmanımız olan istikbar programları ile mücadele etmektir. Avrupalıların ısrarla adını Orta Doğu koymak istedikleri bu bölge, yani Doğu, Avrupa'ya göre Doğu olarak ölçülüyor. Bir yer Uzak Doğu'dur, bir yer Orta Doğu'dur, bir yer Yakın Doğu'dur. Avrupalıların bu kibrine bakın. Baştan burası Orta Doğu olmuştur. Orta Doğu ismi yanlıştır. Burası Asya'nın batısıdır. Asya büyük bir kıtadır. Biz bu Batı Asya'da bulunuyoruz. Bu bölge çok hassas bir bölgedir. Stratejik açıdan çok önemli bir bölgedir. Askeri açıdan önemli. Yeraltı kaynaklar açısından önemli. Üç kıta, Asya ve Avrupa ve Afrika arasında bağlantı açısından önemli. Önemli bir bölgedir. Bu bölge üzerine programları vardır, planları vardır. Bu planların ne olduğunu bakmamız ve bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu cihattır. Kur'an bize ve Allah için hakkıyla savaşın diyor. Bugün Allah için cihat budur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı'nın gelecek yıl İran'ı ziyaret etmesini umut etti. İran ve Umman ilişkileri gelişiyor. İran ve Rusya Dışişleri Bakanları Viyana görüşmelerinin sürecini görüştü. Rus diplomat Viyana görüşmelerindeki ilerlemeyi vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, işgalci Kudüs rejiminin İslam dünyasının ve Arap ülkelerinin bir numaralı düşmanı olduğunu belirtti. İran ve Türkiye arasındaki ilaç teknolojisi transferi projesi gelişmekte olan 8 İslam ülkesinin ödülünü kazandı. Dünya Sağlık Örgütü omikron tehlikesi konusunda uyarıda bulundu. Türkiye'de koronavirüsten dolayı son 24 saatte 171 kişi daha hayatını kaybetti. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan ile normalleşme adımları çerçevesinde karşılıklı temsilciler atacağız dedi. Ve Halid Meşal, Hamas'ın kuruluşunun 34. yılında ilkelerine güvenerek yoluna devam ediyor dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.